Ayrım 8. Kanun Dışında. Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 58. İzmir ve Selanik Günleri. Halit gününü gün ederken esrarkeş bir arkadaşım diye söz ettiği birinden İzmir kemer altında çok zengin ve evi mücevher dolu bir kadının yaşadığı bilgisini almıştı. Esrarkeş arkadaşının dediğine göre başlıkçı Binnaz adlı kadın gelinlere düğün aksesuarları ve mücevher kiralıyordu. Halit bir süre düşünüp taşındıktan sonra İzmir'e gitmeye karar verdi. Kemer altında bir konak tutan ve kendisini yeni ölmüş, çok zengin bir Adanalı pamuk tüccarının oğlu Mehmet Ali diye tanıtan Halit'in ilk planı Binnaz'a yanaşıp evlenme teklif etmekti. Fakat kadını ilk görüşünde hayal kırıklığına uğradı. Muhabbet kafesine sokulacak zarif ve dilli bir kuş olmaktan çok uzaktı. Kırlaşmış saçları, kırışmaya yüz tutmuş sarkık etli ve bol çilli yanakları, çatık kaşları, çini mavisi gözlerinin sert bakışları ile kart ve kavgacı bir Hint tavuğuna benziyordu. Evlenme planını rafa kaldıran Halit yeni bir oyun düşünmeye başladı. Bir yandan da hem ortamı tanıyor hem de muhabbeti ilerlettiği Binnaz'a kendini sevdiriyordu. Birkaç hafta sonra eşraftan birinin dul kızını çok beğendiğini ve evlenmek istediğini söylediği Binnaz hemen kadınla aralarını yaptı. Müstakbel kayınpeder de zengin bir damat bulduğu için seviniyordu. Düğün hazırlıkları hemen başladı. Binnaz'dan pırlanta gelin başlığı, şık bir gerdanlık ve ince işlemeli duvak takımı kiraladılar. Kira ücretini peşin ödeyen Halit düğünden bir gün önce malzemeleri teslim alacaktı. O gün geldiğinde evden sabah çıktı, akşam üzeri kalkacak Selanik gemisinden bilet aldı ve eşyalarını kamarasına yerleştirdi. Geminin hareket saatinden önce kayınpederiyle birlikte Binnaz'dan kiraladıkları eşyaları aldı. Kayınpederi kendi iş yerine dönerken gelinin yanına gideceğini söyleyen Halit gemiye bindi. Bu kez evleneceği kadını ve ailesini değil, onları kullanarak başka birini dolandırmıştı. Dipnot, başlıkçı Binnaz, vatan, 28 Temmuz 1941. 1909'un Nisan ayında Selanik'e varan Halit'in niyeti, Binnaz'dan çarptıklarını paraya çevirip biraz dinlendikten sonra İstanbul'a dönmekti. Ancak tam o sırada Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te yani 13 Nisan 1909'da başladığı için 31 Mart vakası olarak adlandırılan ayaklanma nedeniyle İstanbul karışıktı. Ayaklanmayı bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a doğru yola çıkan hareket ordusunun gidişine de tanık olan Halit, ortalık yatışana kadar İstanbul'a dönmemeye karar verdi. Dipnot: Azılı Yadigarlar, Vatan, 31 Temmuz 1941. Bu sırada Selanik yakınlarındaki Soroviç'in zengin Ermeni ailelerinden birinin kızı Mari ile tanıştı. Mari, Halit'i görür görmez aşık olmuştu. Kendisini Ege'li büyük bir toprak sahibinin oğlu ve tek varisi olarak tanıtan Halit, kısa süre sonra aileyle de tanıştı. Hızla evlilik kararı alındı. Evlenmeden önce Halit, Mari ve annesiyle birlikte İzmir'e gidecek, sözde babasından kalan malları satacak ve sonra birlikte Soroviç'e döneceklerdi. Dipnot: Kayınpederle tanıştım. Vatan: 5 Ağustos 1941. Selanik'te bir otele yerleşen üçlü, ertesi gün kalkacak İzmir gemisinden hareket saatini beklemeye başladı. Kendisi için İstanbul trenine bilet alan Halit, anne ve kızın yanındaki para ve değerli eşyaları aldıktan sonra İstanbul'a doğru yola çıktı. Dipnot: Kaçma hazırlığı. Vatan: 6 Ağustos 1941. Halit İstanbul'a döner dönmez yine Beyoğlu'na yerleşti. Selanik'ten gelirken trende karşılaştığı ve kendisini şeker ticaretiyle uğraşan Mehmet Muhsin olarak tanıttığı genç kadınla sevgili oldu. Sonunda yine soyup soğana çevireceği sevgilisiyle birlikteyken para karşılığı çöp çatanlık yapan Beşiktaşlı Seher adlı kadınla tanışmış, onun aracılığıyla bulduğu kadınları da evlenme vaadiyle kandırmıştı. Dipnot: Sokulgan Mahmut, Vatan, 7 Ağustos 1941. Koynundan bir resim çıkardı. Vatan: 10 Ağustos 1941. Hadit'in savaşlarla geçen 1910'lu yılların kaos ortamında yaptıklarıyla ilgili ne yazık ki detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak defalarca cezaevine girdiğine, basında ve kamuoyunda kadın avcısı Eyüplü Hadit adıyla bu dönemde tanındığını biliyoruz. 1918'de İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri 1923'te kenti terk ederken Halit şeytanın aklına gelmeyecek bir plan kurdu. Araştırmacı yazar Rıfat Nebali'nin emekli emniyet müdürü Yaşar Danacıoğlu'ndan aktardığına göre Türk ordusunun kente girmesine birkaç gün kala Halit arkadaşı Arap Abdullah ile birlikte Dolapdere'de bir ev kiralayıp karakol açmıştı. Otorite boşluğu nedeniyle kimsenin garipsemediği karakolda kendisi komiser, arkadaşı Arap Abdullah ise bekçi rolündeydi. Bölgede yaşayan zengin Rumları karakola çağırtan Halit, masum insanları işgalcilere ihbar etmekle suçladı bu kişileri, nezarethane yaptıkları odaya atıyor ve daha sonra yüklü rüşvet karşılığı serbest bırakıyordu. Çok sayıda kişiyi soyduktan sonra Türk ordusu İstanbul'a girmeden önce sahte karakolu kapattılar. Dipnot: Rıfat Nebali, bir dönemin ünlü dolandırıcısı Eyüplü Halit, toplumsal tarih sayı 177, Eylül 2008. 1923'te Lozan görüşmelerinde gündeme gelen mübadele anlaşmasıyla Yunanistan'daki Türklerle Anadolu'daki Rumların karşılıklı göç ettirilmesi kararı alınmıştı. Batı Trakya'daki Türklerin ve İstanbul'daki Rumların kapsam dışı bırakıldığı anlaşma uyarınca 1923-1925 yılları arasında yaklaşık 1,5 milyon Rum Anadolu'yu terk ederken 500 bin civarında Türk de Yunanistan'dan Anadolu'ya göç etti. Dipnot: Kemal Arı, Büyük Mübadele, Türkiye Zorunlu Göç 1923-1925, İstanbul Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1995. Zorunlu göç kararı uygulanmaya başlanınca Eyüplü Halit, Beyoğlu Tokatlayan Oteli'nin karşısında tuttuğu ofisi Mübadele Komisyonu bürosuna çevirdi. Burada faaliyet gösterdiği birkaç gün boyunca İstanbul'da yaşayan ama nüfus kütükleri Anadolu'da olduğu için göçe tabi olan Rumları Türkiye'de kalmalarını sağlama vaadiyle dolandıracaktı. Dipnot: M. Talat Sümer, Kadın Avcısı Eyüplü Halit Neler Anlatıyor? Yeni Sabah, 17 Haziran 1940. İstiklal Mahkemesi'nde. Tüm bunları yaparken asıl iştigal alanı olan evlilik vaadiyle dolandırma işine de devam ediyordu Halit. 13 Mart 1925 gecesi bir kadının hakkındaki şikayeti nedeniyle kendisini gözaltına almaya gelen sivil polislere direnip küfredince İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Görev alanı Ankara, Batı ve İç Anadolu olan ikinci dönem Ankara İstiklal Mahkemesi, dini siyasete alet edenlerin, halkı rejime karşı kışkırtanların, huzuru ve sükûnu bozanların şiddetle cezalandırılacağını duyurarak işbaşı yapmıştı. Eyüplü Halit üçüncü kategoriye giriyordu. Mahkemede hakimin ne iş yaptığı sorusuna eskiden beri dolandırıcılık yaparım yanıtı veren Halit 2 sene hapis cezası aldı. Dipnot: İkinci dönem Ankara İstiklal Mahkemesi 1925-1927 Cilt 7, Ankara TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Yayınları 2020. Cezaevinden çıkınca yeniden işe koyulan Halit kısa süre sonra kadınları dolandırdığı için yakalandı. 1927'de 2 ay tutuklu kaldıktan sonra sokaklara geri döndü. Dipnot: Eyüplü Halit yakalandı. Cumhuriyet, 14 Ocak 1927. Dolandırıcılık faaliyetlerini de çeşitlendirmişti. Bir iddiaya göre yıllar sonra dolandırıcı Sülün Osman'a mal edilecek işi yapan Unkapanı Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni ve Eminönü'ndeki Saat Kulesi'ni saf vatandaşlara satan da Eyüplü Halit'ti. Dipnot: Eyüplü Halit Bursa hapishanesine gönderildi. Son posta 28 Nisan 1937. 1927 ile 1929 yılları arasında kadınları dolandırdığı iddiasıyla defalarca karakola düşen, 3 kez de kısa süreli hapis yatan Halit'in başı 1929 yılının Aralık ayında büyük derde girdi. Bu kez Ayşe, Rana ve Satanik adlı kadınlarla Arap kirli Ahmet Ağa adlı bir adamı dolandırmıştı. Ayşe Hanım'ı gezme bahanesiyle kağıthaneye götürmüş, mücevherlerini ve paralarını çalmıştı. Sivil polis kılığında girdiği Galata'daki otelde kalan Rana Hanım'ın değerli eşyalarını da çalan alet, kendisini deniz yollarında birinci kaptan olarak tanıttığı Satenik Hanım'ın da parasını ve değerli kol saatini çalmıştı. Arap kirli Ahmet Ağa adlı adamın evini de randevu evi işlettiği gerekçesiyle polis kılığında basmış, rezalet çıkmasından korkan adamdan da epey yüklü bir rüşvet koparmıştı. Bu defa işi zordu. Zira iki olayda kendisini polis olarak tanıtmıştı ve savcıya göre Rana Hanım'ın eşyalarını çalması hırsızlık veya dolandırıcılık değil, gasptı. Dolayısıyla o zamana dek hep asliye mahkemelerinde yargılanan alet ilk kez ağır cezada yargılanacaktı. Dipnot: son marifetleri dolayısıyla ağır cezada mahkeme edilecek. Cumhuriyet 12. 2. Kanun 1930. Tutuklu yargılandığı mahkemede her zamanki gibi lakayt tavırlar içerisindeydi. Ailesinden yüklü bir miras kaldığını ve artık dolandırıcılık yapmasına gerek olmadığını iddia ediyordu. Rana Hanım'ın gasp edilmesinin suçlusu da kendisi değildi. Çünkü olay gecesi türbedar olan babasından süpürge almak için Eyüp Sultan Türbesi'ne gitmişti. Duruşmalar sırasında gazetecilerin cezaevinde rahatının nasıl olduğu sorusuna "Eh işte eş dost sağ olsun, kadınlardan her gün bir iki tavuk filan geliyor. Babamın dediği gibi bizim ölüyü karılar kaldıracak galiba" yanıtını veren Halit ceza almayacağından da emindi. "Bu işe pek ehemmiyet vermiyorum, muhakkak beraat edeceğim ama boşuna hapiste yatmak yanıma kâr kalacak." Ancak Halit'in tahmini tutmadı ve 3 Nisan 1930'da 10 yıl hapisle cezalandırıldı. Dipnot: Eyüplü Halit 10 sene ağır hapse mahkum oldu. Cumhuriyet 4 Nisan 1930. 10 yıl hapse mahkum edildikten yaklaşık 1,5 yıl sonra Vakit gazetesinde Halit'in Sultanahmet cezaevinde öldüğü haberi yayınlandı. Dipnot: Eyüplü Halit hapishanede öldü. Vakit 7 Ağustos 1931. Birkaç satırlık kısa haberde ölüm sebebi belirtilmiyor, yalnızca hapiste öldüğü bilgisi veriliyordu. Ancak bunun doğru olmadığı da birkaç hafta içinde anlaşıldı. Ailesi ve yakınları kendisini ziyaret etmeyi kestiği için ihtiyaçlarını karşılayamayan Halit, ölüm haberini kendi uydurmuş ve Vakit gazetesine göndermişti. Birkaç kez yakınlarına mektup yazan ve başka yollarla haber yollayan Halit, kimse kendisini arayıp sormayınca bu yola başvurmuştu. Cenazesini ve kendisinden kalanları almak için cezaevine giden yakınları Halit'i görünce hayretler içinde kaldılar. Halit akrabalarını bu küçük hile sayesinde yeniden görmeyi başarmıştı. Dipnot: Eyüplü Halit öldüğü hakkındaki haberi kendi uydurmuş. Cumhuriyet 1 Eylül 1931. Mussolini'yi dolandırma girişimi. Soyadı kanunu çıkınca kendisine keskin soyadını alan Eyüplü Halit hapishanede de rahat durmadı. Sultanahmet cezaevinde yattığı sırada kariyerinin en cüretkar hamlelerinden birini yaptı ve İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'yi dolandırmaya kalktı. Emekli Emniyet Müdürü Yaşar Danacıoğlu'nun anlattığına göre, "Ben size olan sempatim, size olan sevgim, sizin düşüncelerinizi beğenmemden ötürü Sultanahmet cezaevindeyim. Çoluk çocuğum evde aç, lütfen bana yardım edin" yazan İtalyanca mektubu Benito Mussolini, Duce, Roma, İtalya adresine yollamıştı. Mektup İtalya'ya ulaştıktan kısa süre sonra İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Vali Yardımcısı ile birlikte Sultanahmet cezaevine geldi. Konsolosun yanında Mussolini adına getirdiği para da vardı. Cezaevi müdürü şaşkındı. "Bu adam ne anlar faşizmden" deyip hemen Halit'i çağırdı. Parasız kaldığını söyleyen Halit, aynı koğuşta yattığı İtalyan kasa hırsızıyla tanışınca bu numaranın aklına geldiğini söyleyecekti. 1937'nin Nisan ayında Bursa cezaevine nakledildi. Burada diğer mahkumlarla birlikte çorap atölyesinde ve Merinos fabrikasının ek inşaatında çalışmaya başladı. İnşaatta diğer mahkum işçilerin başındaydı. Bir gün burada çalışırken kendisini cezaevi yöneticisi olarak tanıttığı İnegöllü Hasan Baba adlı şahsa cezaevine ait geniş bahçeyi 3700 lira karşılığında kiraladı. Halit'in parası bol, aklı kıt bir kâr hırsızı olarak nitelendirdiği adam şikayetçi oldu. Ama ödeme yaptığını ispatlayamadı, söz konusu parada bulunamadığı için beraat etti Halit. Dipnot, nihayet hapishanede, vatan 14 Ağustos 1941. 10 yıl hapis cezasının bir bölümü 1933 affıyla silinen hali 8,5 yıl yattığı hapishaneden 16 Haziran 1938'de çıktı ve hemen sanatını icra etmeye başladı. Artık kapkaççılık da yapıyordu. Cezaevinden çıktıktan bir ay sonra Cağaloğlu'nda yolda yürüyen ve babasını tanıdığı bahanesiyle yanına yaklaştığı genç bir kızın çantasını çalmak suçundan yakalandı. Karakolda bulunduğu sırada kendisiyle konuşan haber gazetesi muhabirine hem hastalandım hem de artık ihtiyarladım. İş yapacak halim kalmadı. Nerede o eski günler? Yediğim paranın, mücevherin haddi hesabı yoktu. Fakat artık kendimi çok ihtiyar ve bitkin hissediyorum. Bu vaziyette ne yapabilirim ki diyecekti. Dipnot, Eyüplü Halit yine sahnede. Haber, akşam postası 26 Temmuz 1938. Gerçekten de artık işi daha zordu Halit'e. Neredeyse 50 yaşına gelmişti ve eskisi gibi yakışıklı değildi. Yine de çenesi hala çok sağlamdı. Kendisini gemi kaptanı ya da Mısırlı bir zengin olarak tanıttı. Eski kurbanlarından daha yaşlı kadınları evlenme vaadiyle dolandırabiliyordu. Bunlar dışında 1941 yılına kadar afyonlu sigarayla uyuttuğu kadınları soymak, sahte tren abonman bileti satmak, kendisine ait olmayan evleri kiralamak, gasp, sahte altınla dolandırmak, kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapmak, rüşvet almak ve esnafa ceza kesmek gibi suçlardan yargılandı ve aylarca hapis yattı. Dipnot: Eyüplü Halit gene bir dolandırıcılık suçu ile yakalandı. Haber, akşam postası. 15 Birinci Teşrin 1938. Eyüplü Halit komiser, son posta. 2 Kanuni evvel 1938. Eyüplü Halit'in marifetleri, son telgraf 22 Mayıs 1940. Eyüplü Halit 1. Meğer Emniyeti Umumiye Başmüfettişi olmuş da haberimiz yok. Yeni Sabah, 17 2. Teşrin 1940. Eyüplü Halit'in değişmeyen özelliklerinden biri mahkemelerdeki laubali davranışlarıydı. Örneğin 21 Mart 1941'de birkaç suçtan yargılandığı mahkemede yaptığı son derece ağdalı uzun savunma şöyle bitiyordu: 52 senelik hayatı tarihiyemde, hulkiyet yani yaratılış, tabiat ve sanatımın aynası zabıtadaki sabıka dosyamdır. Ben ta devre-i şehabetimden yani gençliğimden beri maalesef bir dolandırıcı olarak tanınmış bedbaht bir ferdim. Fakat kast menşeinde, esbab ve sevaikte yani sebeplerinde aranır. Esbab-ı mucibe yani gerekçeler mutlaktır. Evvelki maceralarım bunu gösterir. Her suçlunun suç işlemesi kabiliyetine göre değişir. Şimdi burada bakılan davalarda olduğu gibi silah çekerek zorla para almak, afyonlu sigara verip uyutmak, otomobille kaçırmak, hırsızlık yapmak benim adetim değildir. Ben şimdiye kadar ne yaptımsa güzellikle, razı ederek yapmışımdır. Benim ihtisas ve sanatım başka türlüsüne müsait değildir. Ben yol kesicisi değil, kadın meftunuyum. Halbuki bu defa beni yazmadan hattat, okumadan hafız yerine koyuyor, bana elimden gelmeyen suçları yüklüyorlar. Gazetelerin hakimler Halit'i dinlerken gülmemek için kendini zor tutuyordu. Savcı güldüğü görülmesin diye yüzünü kağıtla kapatıyordu diye aktardı. Savunma sonrası Halit 4 ay hapse mahkum oldu. Dipnot: Eyüplü Halid'in bir arzu hali, Cumhuriyet, 22 Mart 1941, sadece kadın meftuğunu imiş, yol kesiciliği yapmazmış. Son telgraf 22 Mart 1941. Eyüplü Halid cezaevinden çıktıktan sonra anılarını Vatan Gazetesi'nde yayımlamaya başladı. 3 Temmuz 1941'de başlayan anıların ilk bölümünde Halid artık tövbekar olduğu müjdesini veriyordu. Kariyerinin ilk birkaç yılını 39 bölümde anlatan Halid, kalan 30 yılı tek bölümde özetlemek zorunda kaldı. Zira tövbekârlığı yalan olmuş ve 3 ayrı kadını evlenme vaadiyle dolandırdığı için yine tutuklanmıştı. Bu olaylardan 20 ay hapis cezası alan Ali serbest kaldıktan sonra da suç işlemeye devam etti. İstanbul'un ilk hazır giyim mağazalarından olan ve 1960'lı yılların sonuna kadar Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde hizmet veren meşhur Mayer mağazasının sahibi Georg Mayer, kendilerinden birkaç kez alışveriş yapan Eyüplü Halit'in son dönemlerindeki görünüşünü ve mağazanın kadın kasiyerine gösterdiği ilgiyi şöyle anlatıyor. Giyimine çok önem veren en az 60 yaşında alışılmadık küçük vücut yapısıyla zayıf bir adamcağızdı. Ütü çizgileri cetvelle çizilmiş gibiydi. Kravatında inci ve pırlantalı iğne eksik olmazdı ve gümüş kabzalı küçük bastonu uyandırdığı züppe intibağını daha da belirgin kılıyordu. Halit bizden en zarif kazakları satın alırken ya da yeni kravatlar arasından çok titizlikle seçim yaparken gerçekte çok güzel kasiyerimizle ilgilendiğinden sıkça şüpheleniyordum. Kasiyerimiz birkaç kere onu sepetlemişti. Hatta seyahatlerinden ona küçük hediyeler getireceğine dair verdiği sözler bile etkisiz kalıp boşa çıkıyordu. Ama onun sayesinde küçük züppemizin ticaret filosu kaptanı olduğunu ve İzmir'de oturduğunu öğrendik. Dipnot Georg Mayer, Türk Çarşısı Şark'ta Ticaretin Püf Noktaları, çeviren Yusuf Östel, İstanbul Kitabevi 2008. Kendisini İzmirli kaptan olarak tanıtan Halit Mayer mağazasına son kez geldiğinde yanında bir kadın vardı. Kadın başka bir katta kendisine elbise seçerken Halit de bir ipek gömlek alıp bedeli olan 38 lirayı 1000 lirayla ödemiş, hem gömleği hem para üstüne alıp kısa süre sonra geri dönmek üzere mağazadan çıkmıştı. Sonradan yanındaki kadını evlendirme vaadiyle kandırdığı, elbise seçmek için mağazaya getirdiği ve ödeme yaptığı 1000 lirayı kadından dolandırdığı anlaşıldı. Birkaç gün sonra Halit'in yakalandığı haberi geldi ve Georg Mayer ile mağaza çalışanları ifade vermek için emniyete gitti. Bir polis amirinin odasında yüzleştirildikleri Halit işkence görmüştü. Boynunda kanlı bir sargı vardı ve 4 dişi kırılmıştı. Mayer yüzleşme sırasında polis amirinin bir bıçak çekip Halit'in yüzüne tükürdüğünü ve şunları söylediğini yazacaktı. Sen Eyüplü değilsin. Eyüp Türklerin mübarek bir yeridir ve Eyüplüler terbiyeli insanlardır. Sen Türk değilsin. Sen bir ecnebisin, sen bir gavursun, bir Ermenisin, sen bir çingenesin. Ne olursan ol ama Türk değilsin. Bir daha Eyüplü Halit olduğunu söylersen şu bıçağı sana saplarım. Ünlü dolandırıcı ile yaşadıkları macerayı anlatan Georg Mayer ne yazık ki olayın tarihini aktarmamış. Ancak kendisini karakolda gördükten birkaç ay sonra Eyüplü Halit'in cezaevinde öldüğü haberini aldıklarını söylüyor. Eyüplü Halit'in gazetelere yansıyan son vukuatı 1950'nin Kasım ayındaydı. Artık 60'lı yaşlarında olan Halit sağlam bir terfi hak ettiğini düşünmüş ve kendisi artık gemi kaptanı değil, deniz yolları genel müdürü olarak tanıtmaya başlamıştı. Bu şekilde ilişki kurduğu zengin bir aileden 3700 lira dolandırmak ve evlerindeki altın bilezikleri çalmak suçundan tutuklandığında takvimler 3 Kasım 1950'yi gösteriyordu. Dipnot Eyüplü Halit zengin bir aileyi dolandırdı. Cumhuriyet 4 Kasım 1950. Eyüplü Halit'in ölüm tarihi belli değil. Araştırmacı Rıfat Nebali, 1952'nin Mayıs ayında yakalanan ve meşhur kadın avcısı Eyüplü Halit'in muavini diye söz edilen Rahmi Kırbağ adında bir dolandırıcının Halit'ten rahmetli diye bahsettiğini, Halit'in bu tarihten önce öldüğünün anlaşıldığını yazıyor. Dipnot Hüseyin Şehsuvar kafese koyduğu kadınların sayısını kendi bile unutmuş. Hizmet 29 Mayıs 1952 aktaran Rıfat ne Bali. Bali'nin verdiği bu bilgiden Georg Mayer'in cezaevinde öldüğünü yazmasından ve gazetelere yansıyan son vukuatının tarihinden yola çıkarak Eyüplü Halit'in Kasım 1950 ile Mayıs 1952 arasında cezaevinde öldüğünü söyleyebiliriz. 8. ayrımın sonu. Sayfa 66.